Ayrım 10. İki darbe arasında. İskender Pala. Sayfa 119. 9. yıl. 1990. Taş düştüğü yerde ağır. Yiğitlik intikam almak değil, tahammül etmektir. Shakespeare. Spor okulundaki tek sıkıntım gurbette olmamdı. Eğer ila nihaya burada görev yapacağıma emin olabilsem, derhal çoluk çocuğumu da Ankara'ya getirmeye hazırdım. Çünkü burada üretebiliyordum ve yüzüm gülümsüyordu. Askeri görev bilincimde aksamalara neden olacak hiçbir şeyin yeri yoktu. Okul komutanına ve üniformama karşın görevimin sorumluluğunu her bakımdan yerine getiriyor, bunun için titizleniyordum. Öte yandan sivil hayatımda da gelişmelere kapı aralanmıştı. Bir yazarlar ekibiyle birlikte ortaokullar ve liseler için Türkçe ve edebiyat ders kitapları hazırlıyor, hazırlamakta olduğum bilimsel çalışmalarıma hızla devam ediyor, araştırmalar yapıyor, başkentte her kademeden dostlar ediniyor, insanlarla kaynaşıyordum. Spor okulu Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak bakanlıklar semtinde kurulmuştu ve her türlü sportif etkinliğe imkan tanıyacak şekilde planlanmıştı. Genelkurmay karargahına ve bütün kuvvet komutanlıklarına yakın sayılırdı. Bünyesinde tenisten futbola, satrançtan halteye kadar her türlü spor imkanı sağlanmıştı. Silahlı kuvvetler mensupları ile onların eş ve çocuklarını istifade edebilecekleri şekilde düzenlenmişse de genelde paşalar ile onların yakınları gelirdi. Bunu diğerleri spor imkanından yoksundu anlamında söylemiyorum. Nedense amiral ve generaller spora daha düşkün idiler. Ayrıca TSK'ya ait çeşitli spor ekipleri ve takımlar burada oluşturulur. Güreş, halter, atletizm, handbol, futbol ve böyle antrenman ve çalışmaları yaptırılır. Sonra dünya ordular arası müsabakalara ev sahipliği yapılır veya ekipler yurt dışına götürülürdü. Okulda görev yapan personelin çoğu da bu yüzden beden eğitimi öğretmeni olurdu. Söz gelimi mesai günlerinde saat 15'ten itibaren okul personelinin topluca spor yapması bir tür gelenek idi. Çoğunlukla voleybol veya basketbol oynardık. Ben saat 15'e kadar ofisin işlerini bitirir, sonra maça katılır, ardından duş veya saunaya girer, sonra yemeğimi yiyip çalışma masama otururdum. Bedenim kısmen yorgun ama zihnim dinç olduğu için de çok verimli çalışırdım. Spor okulunun en kalabalık ve aktif olduğu saatler öğle tatiline rastlayan saatler olurdu. Özellikle nöbetçi subayı olduğumuz günlerde bu saatlerde çok dikkatli olmak zorundaydık. Çünkü Genelkurmay karargahından olsun, kuvvet komutanlıklarından olsun pek çok general ve amiral spor yapmaya veya öğlen yürüyüşüne gelir, rütbelerine göre onların geldiğini gören bazı asların da birdenbire spor yapacakları tutar, hele kuvvet komutanı geldiği gün spor yapan subay sayısında artış olur, yürüyüş parkuru yahut tenis kortlarında sıraya girilirdi. Bazılarının sırf bir hedefe ulaşmak, birilerine görünmek veya yaranmak için spor yaptığını anlardınız. Benim bulunduğum dönemde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Toruntay, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Orhan Karabulut, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Korgeneral Sabri 25oğlu, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Doğan Bayazıt düzenli olarak spora gelirlerdi. O zaman Korgeneral olan Çevik biri de sık sık masa tenisi oynarken görürdünüz. Onların dışındaki general ve amiraller ile amirallik bekleyen albaylar için spor okulunun iyi ilişkiler adına önemli bir konumu olduğu düşünülürdü. Çünkü hangi kuvvet komutanı spor yapmaya gelmişse o gün o kuvvetten spora katılımın daha çok olduğunu görürdünüz. Zannederim spor esnasında yürürken, koşarken pek çok konudaki açmazlar daha kolay halledilebiliyordu. İlk nöbetlerimden birindeydi. Denizci işbaşı elbiseyle nöbetçi subaylığı kemerini takmış, öğlen üzeri spora gelen komutanları karşılıyordum. 2 yıldızlı, 3 yıldızlı plakaların ardı arkası kesilmiyordu. Bir ara lumbar ağzında, karacılar buna nizami diyorlardı, 4 yıldızlı Force taşıyan bir Mercedes durdu. Ben koşup gelen komutanı karşıladım. Araçtan çıkıp elimi sıkan komutan Oramiral Orhan Karabulut idi. Benim kadar o da şaşırmıştı. Deniz kuvvetlerinde işbaşı kıyafeti bir deniz subayının komutanı karşılaması pek nadirdir. Zeki bir insandı. Derhal yakama bir rütbe işaretime baktı. Sınıfımı öğrenmek istediğini anlamıştım. Kendimi rapor ettim. Teşekkür edip yürüdü ve sporunu yaptıktan sonra yine aynı şekilde kendisini uğurladım. Ertesi gün spor okulu komutanını arayıp benim hakkımda bilgi almış. Orada ne iş yaptığımı, neden buraya tayin edildiğimi, nasıl biri olduğumu vesaire sormuş. Sonraki gelişlerinde birbirimize alıştık. Bana hal hatır soruyor ve arada sırada şaka yapıyordu. Hatta o yılın 30 Ağustos'unda yüzbaşılığa terfi ettiğim gün bana bir çift yüzbaşı apoletiyle bir takım yaldız düğme bile hediye etti. Unutamam, çok duygulanmıştım. 1989 sonlarında Divan Şiiri Sözlüğü adlı kitabım iki cilt halinde Kültür Bakanlığı yayınları arasında basılmış, edebiyat ve sanat dünyasında hayli de ses getirmişti. Özel televizyonlar henüz yoktu ama TRT2'de kitabın tanıtımı yapılmış, gazetelerde haberler çıkmış, dergilerde kitabım hakkında pek çok değerlendirme yazısı neşredilmişti. Yazıların hemen hepsi böyle bir sözlüğü çok olumlu karşılıyor, başarılması zor bir işi başardığım için beni kutluyorlardı. Ancak ben bütün bunların dışında duruyordum. Bu kitabın ilgilileri arasında asker olduğumu fazla kimse bilmiyordu. Kitabın yazarı olmakla birlikte deniz kuvvetlerinde görev yapan bir subay olduğumu duyanlar ise hayretler içinde kalıyordu. Divan şiirinin sözlüğünü bir askerin yazması onlar için gerçekten de hayret edilecek ve askerin başarısına delalet edecek bir şeydi. Ne de olsa insanların zihninde kuvvetler ayrılığı diye bir prensip algısı vardı. Benimle ilgili bu gelişmeler zaman zaman üst rütbeli subayların da kulaklarına gitmekte, sevenim, sevmeyenim ona göre davranmaktaydı. Yine bir nöbetimde kendisiyle karşılaştığımızda Oramiral Karabulut beni kitabım için tebrik etti ve ertesi hafta benimle görüşmek, onun ifadesiyle kahve içmek istediğini söyledi. Çok sonradan öğrendim ki bu işlerin bir kısmının spor okulu komutanı olan Tuncer Ağabey kotarıyor, sık sık beni komutanı övüyor, komutanın bana olan sevgisini lehimde kullanma yollarını arıyormuş. Hafta sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bizzat komutanın emir subayı beni arayıp randevu gün ve saatini verdi. O gün bir kuvvet komutanı beni neden çağırır diye düşündüm. Eğer bana nasihat edecekse bunu daha öncekiler gibi yazılı yapabilir, dikkatimi çekebilir, nöbetlerimde karşılaştığımda söyleyebilir veya maşa kullanabilirdi. Yok eğer gönlümü yapacaksa o zaman hazırlıklı olmalıydım. Muhtemelen dosyamı da okuyacak ve benimle öyle görüşecektir diye düşündüm. Ve yine muhtemelen kafasında bir kanaat oluşmuştur ve onu doğrulatmak isteyecektir. 15 dakika görüşeceksiniz tembihiyle tam zamanında beni içeri aldılar. Komutan bırakmadığı için bir saat sıcak bir sohbet ettik. Konuşmamızın sonucu ve can alıcı noktası şuydu. Evladım, deniz kuvvetleri olarak biz seninle ilgili bir hata yapmışız. Kusurumuza bakma. Şimdi her nerede vazife yapmak istiyorsam derhal atamanı yapmak üzere talimat vereceğim. Çoluk çocuğun da İstanbul'daymış. Ailenizde bölmeyecek şekilde seni okullardan birine öğretmen olarak gönderelim. Mesela deniz lisesi öğrencilerine okutulan kitabının konularını kendine anlatmak istemez misin? Asker olamayacak kadar duygusal ve sulu gözlü bir adam olduğumu orada anladım. Bu sözler üzerine birkaç dakika kelimeleri telaffuz edemeyecek derecede hıçkıra hıçkıra ağladım çünkü. Bir kuvvet komutanı âli cenaplık gösteriyor ve gönlümü almak için başkalarının hatası yüzünden neredeyse özür diliyordu. Kalbim çok kırık olmalı ki hiç ummadığım böyle bir tavır karşısında dayanamadım ve mertliği falan bir yana bırakıp içimden geldiği gibi ağladım. Kahveler geldikten sonra kendimi toparlayıp dedim ki, ''Sayın komutanım, şu anda isteyin, Fizan'a gidip görev yapayım. Ölmeye yemin ederek başladığım bu meslekte siz nerede derseniz orada görev yapmaya da hazırım. Değil mi ki babalık yaptınız, evladınız olup kapınızı bekleyeyim. Ancak durumum sizce malum. Çok sevmeme ve istememe rağmen öğretmenlik mesleğine tekrar dönersem her şeyi yeni baştan başlamam, acıları ve üzüntüleri yeniden yaşamam gerekecek. Orada okutulan kitabım yüzünden başıma gelmedik kalmadı. Zat haliniz emekli olduktan sonra başıma gelecekler için de hazır olabileceğimi sanmıyorum. Malumunuz eğitimim, niteliklerim ve birikimim Deniz Müzesi'ndeki tarihi deniz arşivine uygundur. Oradaki tarihi belgelere maalesef yeterince ilgi gösterilemiyor. Benim bu konuda etütlerim, projelerim de var. Müsaade buyurursanız beni tarihi deniz arşivine atandırınız. Dünyada bütün arşivler açılırken Ermeni soykırımı meselesi tartışılmaya başladığı şu günlerde bizim arşivimizin kapalı tutulması yanlış olur. Lütfen emrediniz beni tarihin dehlizlerinde yalnız bıraksınlar. Ama bildiğim kadarıyla orada sana uygun kadro yok. Doğru biliyorsunuz komutanım, kadro yok ama masanızda telefon var. Önce güldü, sonra haklısın telefon var dedi ve bir alt katındaki personel daire başkanını arayıp müzenin arşiv kısmına uygun bir kadro açılmasını, biraz sonra da beni kendisine göndereceğini, isteklerimin yapılmasının özel ricası olduğunu söyledi. Komutanın odasından çıktığımda özel kaleminde bekleyen en az 5 kadar amiral vardı ve hepsi de ben içeriden vaktinde çıkmadığım için kapıda beklemenin sıkıntısını o anda benden çıkartacak gibi bakıyorlardı. Ama suç bende değildi ki. Ben 15 dakika sonra çıkmak istediğimde komutan kendi yüzbaşılık yıllarına ait hatıralarını ve o yıllarda çektiği benzer hasretlikleri anlatmaya yeni başlamıştı. Personel daire başkanı amiralin yanına vardığımda dile bizden ne dilersen tavrıyla karşılaştım. İki gün içinde kadronun açılabileceğini, bir haftaya kadar da tayinimin çıkartılacağını, daha önce arşiv için yaptığım etütleri derhal kendilerine ulaştırmamı, arşiv için ihtiyaç duyulan araç, gereç ve teknik donanım hakkında hemen emir verileceğini söylüyordu. Ben teşekkür ile birlikte kendi plan ve düşüncelerimi anlattım. Böyle alelacele yapılacak bir atamanın belki kendilerini ve hasaten spor okulunu zor durumda bırakacağını, ayrıca mesaj emriyle tayin edilmek yerine genel atama emriyle tayin edilmeyi tercih ettiğimi, bunun müzedeki albaya karşı daha ılımlı bir yaklaşım olacağını, aksi takdirde geçen yıl postalanarak gönderildiğim yere neredeyse bir dayatma ve inat gibi mesaj tayiniyle geri dönmemin ilişkileri zedeleyeceğini, Mayıs ayına kadar 2 ay daha bekleyebileceğimi, bu arada kadro ile alakalı düzenlemelerin daha kolay tamamlanacağını, kısacası acelemin olmadığını söyledim. O da rahatlamış olmalı ki teşekkür etti. O halde komutana biz böylece arz edelim ve genel atama döneminde seni Deniz Müzesi Tarihi Deniz Arşivine gönderelim. Sonraki günlerde spor okulunda başarılı 2 ay geçti. Divan Şiiri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülünü ve Yazarlar Birliği Dil Ödülünü aldı. Deniz Kuvvetleri kadar genel kurmayın da benim hakkımda iyi şeyler düşünmeye başladıklarını sanıyordum. Bahar aylarında Ordu Milli Takımı spor okulunda kamp yapıyordu ve milli futbolculardan askerliğini yapmakta olanlar okulda kalıyorlardı. Ben de okulda yatıp kalktığım için bir müddet onların disiplin amiri oldum. O güne kadar futbolcu denildiğinde gözümün önüne serseri, ukala, şımarık tipler canlanırdı. Medyanın onlar hakkında yazdığı haberler insanlara böyle yansıyordu. Burada bazılarını yakından tanımak fırsatını buldum. Malatya sporlu Ünal, Beşiktaşlı Şifo Mehmet, Galatasaraylı Suat, Trabzon sporlu Lemi, Ankara gücülü Hayati, Kayseri sporlu Mehmet ve diğerleri gerçekten efendilikleri olan gençlerdi. Onları kendime yakın buldum, o kadar ki bunlardan bazılarıyla zaman zaman yine görüşür, haberleşiriz. Ankara'da geçirdiğim yaklaşık 1 yıl her bakımdan çok bereketli geçmişti. Sürecek dostluklara yenilerini ekledim ve Ankara'nın entelektüel çevresinde bir aşinalık edindim. Görevimi asla aksatmadan birkaç kitabın hazırlıklarını birden yürüttüm ve ders kitapları konusunda faydalı bir ekip çalışması yaptık. Kuvvet komutanlığına ve genelkurmaya yakın durduğum için de işlerin nasıl yürütüldüğünü artık kavradım. Türk Dil Kurumu ile dirsek temasında durdum. O zaman Türk Dil Kurumu'nun başında emekli korgeneral Suat İlhan Paşa vardı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in mesai arkadaşlarından olan Paşa, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı da yapmış, milli duyarlılık sahibi, çalışkan bir insandı. 12 Eylül sonrasında her kurumun başına bir asker getirilirken Türk Dil Kurumu'nun başına da Suat İlhan Paşa getirilmişti. O dönem için isabetli bir atama olduğunu daha sonraki çalışmalarını görünce anladık. Gayretli, çalışkan, verimli bir insandı. Türk Dil Kurumu ödülünü aldığım zaman tanışmış, kitaplarımı ve çalışmalarımı gördükten sonra da beni sevmiş, asker olduğumu öğrenince de pek ısınmıştı. Ben de kendisini seviyor ve saygıda kusur etmiyordum. Bir ara beni geçici kadro ile Türk Dil Kurumu'na almayı teklif etti. Derhal kabul ettim. Yine asker kimliği taşıyacak, maaşımı asker olarak alacak ama mesai için Türk Dil Kurumu'na gidecek, üstelik sivil giyinecektim. Bu benim için bilimsel bir hayat demekti ama nedense bu proje gerçekleşmedi. Belki gerçekleşemedi. Kulağıma çalınan Deniz Kuvvetleri kendi bünyesinde bana ihtiyaç olduğu yolunda görüş bildirmiş, böylece TDK'nın gönderdiği resmi yazıya olumsuz cevap vermişti. 17 Haziran 1990'da spor okulunun bütün personeliyle sabahlara kadar eğlendik. Bu benim için bütün askerlik hayatım ve bütün tayinlerim boyunca verilen ilk ve son veda partisiydi ve gerçekten de hüzünlü bir ayrılış oldu. Arada sırada oradaki günlerimi ve arkadaşlarımı özlediğim olur. Bazen bir şarkı, bazen bir yağmur bana Ankara'da geçirdiğim hüzünlü günlerimi hatırlatır. Ankara, seni sevmiştim. 10. yıl, 1991. Bavulum hazır dursun. Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Molière. Deniz Müzesi'ne yeniden gelişim sessiz sedasız olsun istiyordum ama üst kademelerde bu gelişin spekülasyonlara kapı aralamasının önüne geçilemezdi. Artık adımı Deniz Kuvvetleri'nde hemen herkes biliyor, kimisi arkamda, kimisi karşımda durarak bazı tartışmalar yapılıyor, gelecek yılların kuvvet profili vesaire benim üzerimden örneklerle değerlendiriliyor, zaman zaman da bu dedikodular benim kulağıma kadar geliyordu. O yılın Ağustos atamalarında müzeye komutan olarak Tolon Çanga isimli bir albay geldi. Aynı dönemde kuvvet komutanlığını Orhan Karabulut'tan Oramiral İrfan Tınas teslim almıştı. Orhan Paşa gitmeden benim hakkımda İrfan Tınaz ile konuşacağının ve arşiv ile alakalı gelişmelerin sürdürüleceğini söylemişti. Bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini, eğer gerçekleştiyse İrfan Tınaz'ın bu konuya inanıp inanmadığını hiç test etme imkanım olmadı. Daha doğrusu İrfan Tınaz denetlemeler dışında Deniz Müzesi'ne hiç gelmiyordu. Müzenin yeni komutanı olumlu bir insandı. Müzeye tayin edilen bütün albaylar gibi o da müzeciliğe uzaktı ama iyi niyetliydi ve yapılacak işler konusunda müzedeki deneyimli personelden yararlanmak istiyor, bütün personeliyle yakın duruyordu. Bir kötü huyu vardı, inisiyatif kullanmaktan azami ölçüde kaçınıyor, emredilenin hilafına hiçbir yetkiyi kullanmıyordu. Yani hemen her askerde var olan durumdan vazife çıkarmak alışkanlığı onda yoktu. Ben arşiv şube müdürlüğüne atandırılmıştım ama müzecilik şube müdürü olmadığı ve birinci öncelikle müzede olduğu için işimi bir yıl önceki bıraktığım yerden devam etmem gerekmişti. Yine de müzede ve arşivde iyi şeyler oluyor, yönerge değişiklikleri yapıyor, kuralları ve çalışma sistemini yeniliyor, teşhir ve sergileme etkinlikleri düzenliyor, sergiler açıyor, gazete ve dergilere müzeyi tanıtıcı yazılar yazıyor, hatta sempozyumlara katılıyor, özellikle de arşivi kurtarmaya çalışıyorduk. Önümüzdeki yıllarda da bu çalışmalara hız verilecek diye umuyor, ona göre yatırım yapıyordu. O yıl benim sivil hayattaki etkinliklerim de birdenbire arttı. Divan Şiiri Sözlüğü ve ödüllerden sonra şimdi büyük bir arzu ile konferanslara ve seminerlere katılıyor, çağrıldığım her yere hiçbir ayrım yapmadan bilim aşkıyla gidiyordum. İdeolojiler çağının geride kaldığını düşünüyor, sağın yelpazesinde yer alan her grup insanla iletişim kuruyor, solcu dernek ve kulüplerle dirsek temasında oluyor, bilimsel etkinlikler olunca kim olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun, kapımı kapalı tutmuyordum. Türk gizli servislerinin dikkatlerini o yılda çektiğimi sanıyorum. Ve tabii askeri istihbaratında. Çünkü çevremdeki insanların kültürel skaladaki seviyeleri değişmiş, entelektüel olmakla birlikte bazen kendisini eğitimci olarak tanıtan bir dinleyici, bazen elçilikte görevli olduğunu ama Osmanlı arşivlerinde de tarih araştırmaları yaptığını söyleyerek söze giren bir Amerikan vatandaşı yahut görev sırasında müzeyi ziyaret edip sırf benimle tanışmak istediğini söyleyen bir meslektaş profiliyle sık karşılaşmaya başlamıştım. Belli ki konuşmalarında MIT yahut CIA yahut askeri istihbarat birimlerinin gözden kaçırmak istemedikleri bir şeyler oluyordu. İşin ilginç yanı, bu kişilerle tanıştıktan sonra birkaç cümlelik sohbetler sonunda aslında hiçbirinin divan şiiriyle ilgili birikimleri olmadığını anlayabiliyor ve asıl amacın başka olduğunu hükmediyordunuz. Bir de seminerlere katılıp da devamlı not tutan yahut fotoğraf çeken tipler vardı. Daha sonraları bunlar teknolojiye ayak uydurup kamera kullanmaya da başladılar. Bütün bunlara rağmen ben anlattıklarımın doğruluğundan emin idim ve nereye gidersem hep doğru bildiklerimi anlatıyor, çağrıldığım yerin kimliğinden ziyade söylenecek olduğum doğruları ve gerçekleri önemsiyordum. Bunu da asla bir ideoloji kaygısıyla yahut cümlelerimi eğip bükerek değil, sırf divan edebiyatının ve Türk kültürünün beni ilgilendiren kısmını layıkıyla anlatarak bilimsel ve kültürel sorumluluğumu yerine getirmiş olmak için yapıyordum. Konferanslar, seminerler, söyleşiler derken hemen her hafta bir yerde konuşmaya çağrılır olmuştum. Konum daima divan edebiyatı merkeziydi ama divan edebiyatı bazılarına göre gerici bir edebiyat olduğundan benim onu temsil ediyor olmaya başlamam özellikle de bir bahriye subayı olarak yadırganıyordu. Bana bir aidiyet biçmeye çalışan kişiler bu çelişkiden dolayı çok zorlanıyorlardı. Nitekim yıllar sonra Genelkurmay istihbaratındaki dosyama her ideolojik ve dinsel grup ile ilişkisi vardır, hiçbir gruptan değildir kaydı düşülecek ve bunu da bana yeni tezkere almış bir asteğmen haber verecekti. Evet, doğru bir tespit idi. Ben hiç sakınmadan ve çekinmeden herkesi kabul ediyor, her teklife olumlu yaklaşıyordum. Hala da öyleyimdir. Ne yapayım, bana itibar edenlerin ricalarını geri çeviremiyorum. Bu belki de benim kısmen megaloman eğilimimden ve pohpohlanmayı sevmemden de kaynaklanıyor olabilir. Askerlik mesleğiyle çatışma yaşadığım hususlardan biri de belki budur. Çünkü askerlikte rütbe esas iken ben, herkes bendeki cevheri görsün, takdir etsin istiyordum. Oysa yazılı olmayan üniforma kurallarına göre, eğer insanlar size muhalif ise takdirler rütbelere göre ölçülebilir. En büyük takdiri, rütbesi en büyük olan alabilirdi. Daha doğrusu bu parkurda yarışın böyle de bir kuralı vardı. O halde Rütbe yarışının olduğu bir yerde zaten dışlanmış konumdaysanız, hele de bilimsel başarılardan dolayı erken terfilerle rütbeler almış biriyseniz, kim neden sizi takdir etsindi ki? Divan edebiyatının tanıtılması ve öğrenilmesi konusunda katıldığım etkinliklerde başıma en sık gelen olaylardan biri kendimi ispat etme zorunluluğumdu. Üniforma taşıdığım için o yıla kadar değişik nedenler ve çekincelerden dolayı sivil insanlar arasında pek karışmamıştım. Daha doğrusu ben onlara gitmemiş, gelenlere de git dememiştim. Ama şimdi benden bilimsel şeyler isteniyordu ve kendimi sakınmak şöyle dursun, çağrılmak, itibar olmak hoşuma gidiyordu. Ne var ki insanlar benim İskender Pala olduğuma, divan şiiri sözlüğünü benim yazdığıma pek inanmıyorlar, inanmak istemiyorlardı. Bir defa konu divan edebiyatı ise kafalardaki şablona göre bunun ehli olan adam şöyle 50-60 yaşlarında falan olmalıydı. Hatta gözlüğünün üstünden bakan, saçları dökülmüş ve biraz göbekli olması daha inandırıcı olacaktır. İnsanların beklentisi bu yöndeyken, divan edebiyatı anlatmak üzere karşılarına henüz 30'larında bir adam çıkıyorsa, üstelik de bu adam spor giyimli, asker tıraşlı biri ise, dahası da kürsüye bazen üniforma ile geliyorsa, ki resmi kurumların davetlerine üniforma ile giderdim, hiç kimse konuşanın İskender Pala olduğuna yahut kürsüdeki askerin divan şiiri anlatacağına inanmıyordu. Üniforma ile katıldığım bazı resmi kurumların etkinliklerinde konuşmamı bitirdikten sonra benim şahsımda deniz kuvvetlerini tebrik eden insanlar biraz da bu aykırılığa hayretle, denizcilerin kültür yelpazesindeki geniş donanımından dolayı bunu yapıyorlardı. Kendime ispatta zorlanıyordum dedim ya, buyurunuz. Türk Ocağı'nın İstanbul Divan Yolu'ndaki şubesinde bir konuşma yapmak üzere çağrılmıştım. Sanırım divan şiirinde aşk konulu bir sohbet olacak, sonunda soru cevap bölümü bulunacaktı. Türk Ocağı'nın seri konferansları saat 19'da başlardı. Karlı bir gündü. Saat 18.45'te ocağa vardığımda kapıda iki delikanlının yerlerinde hareket ederek ısınmaya çalıştıklarını ve muhtemelen gelenleri karşılamak üzere mihmandarlık yaptıklarına şahit oldum. Benim sırtımda asker tipi bir torba çanta, ayağımda spor bir pantolon, üstümde de süveter ve mont vardı. Selam verip konuyu açtım. Gençler, ben bu akşamki konferans için gelmiştim. Sözümü tamamlama fırsatı olmadan yol gösterdiler. Geç abi, içeri otur, biraz sonra başlarız. Zannettim ki burada işler böyle yürür. İçeri girip oturdum. İçeridekilerden beni tanıyanlar var ama herkes birileriyle fısıltı halinde sohbet ediyorlar. İdarecilerden ve yöneticilerden de yazık ki salonda tanıdığım hiçbir kimse yok. Kapısı salona açılan başkan odasından sesler geldiğini duyuyorum ve muhtemelen ilgili bir yetkililerin orada oturduğunu düşünüyorum. Ama çağrılmadığım için yanlarına gitmeyi uygun bulmuyordum. Üstelik de kapıdaki gençler bana içeride otur dedikleri için belki özel toplantıları vardır diye başkan odasına girmek istemedim. 10 dakika sonra yerimden kalkıp kapıdaki gençlere tekrar müracaat ettim. Bu sefer sesimin tonu daha vurguluydu. Arkadaşlar, ben konferans için geldim. İyi be abi, geç içeri otur işte. Herif gelince başlayacağız. O herif benim ama. Dalga geçme be reis, şu soğukta zaten ayaklarımız dondu. Hayır, hayır, dalga geçmiyorum. İskender Pala benim. İkna işini bitirdiğimde beni başkan odasına götürmelerini söyledim. Ama odaya girerken sanırım delikanlılar hala benim kendilerini aldattığımı sanıyor ve başkandan fırça yiyeceklerini düşünüyorlardı. Neyse ki ben içeri girip de herkesle kucaklaşınca rahatladılar. 10. ayrımın sonu, sayfa 133.